Ayrım 16.
Adamın yüzü hayret ve mutlulukla aydınlandı. Kendine çeki düzen verdi. Sonra çentikli kılıcını krala sunarak diz çöktü. "Emredin hünkârım," diye bağırdı. "Beni bağışlayın. Düşünmüştüm ki benim karkış altında yaşlı bir ağaç gibi tek evde iki büklüm olduğumu düşünmüştün. Sen atını cenge sürdüğünde öyleydi. Ama batı yeli dalları silkeledi," dedi Theoden. "Bu adama yeni bir at verin. Sürün atlarınızı Erkenbrand'a yardım etmeye." Theoden konuşurken Gandalf atını biraz ileri sürüp tek başına durarak kuzeyde Isengard'a, batıda kavuşan güneşe doğru bakmıştı. Derken geri döndü. "Sür atını Theoden," dedi. "Miğfer dibine sür atını. İsen geçitlerine gitme ve ovada oyalanma. Bir süre sizden ayrılmam gerekecek. Gölge yeleğiyle ben çok acil bir işe gidiyoruz." Aragorn'a, Omer'e ve kralın maiyetine dönerek şöyle bağırdı. "Ben geri dönünceye kadar yurtun hükümdarına iyi bakın. Miğfer dibinde beni bekleyin. Elveda." Gölge yeleğe bir şeyler söyledi ve at ok gibi ileri atıldı. Daha onlar bakarken gözden kaybolmuştu bile. Gün batımında gümüşten bir şimşek, otlar üzerinde bir yel, gözden kaçıp giden bir gölge. Kar yele kişniyerek geriledi. Onu takip etmek için sabırsızlanıyordu. Ama ancak kanatlı ve hızlı bir kuş ona yetişebilirdi. "Bu ne anlama geliyor?" dedi muhafızlardan biri Hama'ya. "Gandalf, Grihamut'un acelesi var," diye cevap verdi Hama. "Her zaman beklenmedik bir anda gelir ve gider. Eğer burada olsaydı, solucan dil bunu açıklamakta zorluk çekmezdi," dedi bir başkası. "Gerçekten de öyle," dedi Hama. "Ama ben kendi adıma Gandalf'ı tekrar görünceye dek bekleyeceğim." "Belki çok beklersin," dedi bir başkası. Ordu İsen geçitlerine giden yoldan ayrıldı ve yönünü güneye çevirdi. Gece çöktü. Onlar yine de yollarına devam ettiler. Tepeler yaklaşmaya başladı ama Tirihir'in yüksek zirveleri kararmakta olan gökyüzü altında seçilmez olmuştu bile. Birkaç mil kadar ileride Batı Ağıl Vadisi'nin öte kısmında yeşil bir koyak, dağlar arasında büyük bir girinti uzanıyor, bu girintiden de tepelere doğru bir vadi açılıyordu. Bu yörenin insanları buraya sığınan eski savaşların bir cengaveri anısına buraya Miğfer Dibi diyorlardı. Tirihir'in gölgesi altında kargaların uğrak yeri olan zirveler her iki tarafta da muazzam birer kule gibi yükselip ışığı kesinceye kadar kuzeyden içeri doğru gitgide daha da dikleşerek ve daralarak dolanıyordu bu vadi. Miğfer dibinin ağzındaki miğfer kapısında kuzey yönündeki uçurumdan dışarı doğru fırlamış topuk şeklinde bir kaya vardı. Burada bu mahmuzun üzerinde kadim taşlardan yüksek surlar bulunuyordu. Surların içinde de yüksek bir kule. İnsanlar Gondor'un ihtişamının yaşandığı çok eski günlerde deniz krallarının bu kaleyi buraya devlerin elleriyle yaptırmış olduklarını söylüyorlardı. Boru şehir denirdi buraya çünkü kulede çalınan bir boru gerisindeki miğfer dibinde sanki çoktan unutulmuş ordular tepelerin altındaki mağaralardan savaşa çıkıyorlarmış gibi yankılanırdı. Ayrıca insanların yapmış olduğu boru şehirden güneydeki uçuruma doğru uzanan başka bir sur vadinin girişini koruyordu. Bunun altından geçen bir su yolu ile de dip deresi dışarı çıkıyordu. Dere yatağı boru kaya diplerinde bir yerde dönüyor, sonra geniş ve yeşil, üçgen şeklindeki toprak parçasının tam ortasından geçip, miğfer kapısından hafifçe aşağı doğru meylederek miğfer hendeğine doğru gidiyordu. Orada dip vadisine dökülerek Batı Ağıl Vadisi'ne çıkıyordu. Burada, miğfer kapısındaki boru şehirde, yurtun Batı Ağıl sınırlarının amiri olan Erkenbrand yaşıyordu şimdi. Günler savaş tehdidiyle kararırken aklı selim sahibi biri olduğu için surları tamir ederek kaleyi daha da sağlamlaştırmıştı. Önden giden öncülerin bağırtıları ve boru sesleri duyulduğunda atlılar hala koyakın ağzının önündeki alçak vadideydi. Karanlık içinden oklar vızıldadı. Bir öncü hızla geri gelerek kurt binicilerinin artık vadide olduklarını, İsen geçitlerinden güneye doğru bir ork ve vahşi insan ordusunun aceleyle ilerlediğini, görünüşe göre de miğfer dibine doğru geldiklerini bildirdi. "O yöne doğru kaçarken budunumuzdan birçoklarının katledilmiş olduğunu gördük," dedi gözcü. Sonra başlarında bir başkan olmaksızın o yana bu yana doğru giden dağılmış gruplara denk geldik. erken branda ne olduğunu kimse bilmiyor gibi. Daha miğfer kapısına varmadan ele geçmesi işten bile değil. Henüz öldürülmediyse elbette. Gandalf'ı hiç gördünüz mü diye sordu Theoden. Evet beyim, birçoğumuz çimen üzerindeki yel gibi, düzlükte oraya buraya giden gelen bir at üzerinde, beyazlar içinde yaşlı bir adam gördük. Bazıları onun Saruman olduğunu düşündü. Gece çökmeden önce Isengard'a doğru gittiği söyleniyor. Bazıları daha önce solucan dilinde görüldüğünü söylüyor. Yanında bir grup ork ile kuzeye doğru gidiyormuş. Gandalf'a rastlarsa solucan dil için hoş olmaz dedi Theoden. Bununla beraber şimdi hem yeni hem eski her iki danışmanımı da özlüyorum. Fakat bu sıkışık durumda erken Brand orada olsun olmasın miğfer kapısına doğru ilerlemekten başka şansımız yok Gandalf'ın da söylemiş olduğu gibi. Kuzeyden gelen ordunun büyüklüğü belli mi? Çok büyük dedi öncü. Kaçan adam düşmanı çift görürmüş. Ama yine de ben cesur yürekli adamlarla konuştum. Düşmanın ana gücünün, bizim burada sahip olduğumuz gücün birkaç katı olduğundan kuşku yok. O halde tez olalım dedi Ömer. Kale ile aramızdaki düşmanları yarıp geçelim. Miğfer dibinde birçok kişinin saklanabileceği yüzlerce mağara var. Oradan da gizli yollar tepelerin üzerine çıkıyor. Gizli yollara güvenme dedi kral. Saruman uzun zamandır bu topraklarda casusluk yapıp duruyor. Yine de orada daha uzun süre dayanabiliriz. Haydi gidelim. Aragorn ile Legolas öncü kolda Omer ile birlikte gidiyorlardı artık. Karanlık gecede yollarına devam ettiler. Karanlık derinleştikçe daha da yavaşladılar. Yolları güneye doğru, dağların eteklerindeki loş kırışıklıklara doğru daha da yükselerek ilerliyordu. Önlerinde az sayıda düşman buldular. Orada burada başıboş gezen ork takımlarına rast geldiler. Fakat orklar, süvariler onlara varıp onları biçemeden kaçtılar. Pek zaman almayacak kanımca dedi Ömer. Düşmanlarımızın başı yani Saruman veya ileri sürdüğü komutanı her kim ise o, kralın ordusunun yaklaşmakta olduğunu anlayacak çok geçmeden. Arkalarında savaş söylentileri fazlalaştı. Artık karanlıktan taşınıp gelen savaş şarkılarını duyuyorlardı. Tekrar geri baktıklarında dip vadisinden yukarı epey tırmanmış olduklarını anladılar. Tam o sırada meşaleleri gördüler. Arkalarındaki karanlık kırlara kırmızı çiçekler gibi yayılmış veya uzun titreşen sıralar halinde ovadan yukarı doğru kıvrılan ateşli ışıkların sayısız noktacıkları. Orada burada daha büyük alevler yükseliyordu. Çok büyük bir ordu dedi Aragorn. Hemen peşimizdeler. Ateş getiriyorlar dedi Theoden. Ve gelirken de ister kuru ot olsun, ister kulübe, ister ağaç, her şeyi yakıyorlar. Burası zengin bir vadiydi ve bir sürü çiftlik evi vardı. Vah halkıma ne yazık. Keşke günü gelseydi de onların üzerlerine dağlardan bir fırtına gibi inseydik dedi Aragorn. Önlerinden kaçmak bana çok koyuyor. Daha ileriye kaçmamıza gerek yok dedi Ömer. Miğfer kapısının iki fersah altında, koyağı bir baştan bir başa geçen eski hendek ile bir sur olan, Miğfer suru pek uzakta değil artık. Orada durup cenk edebiliriz. Hayır, suru koruyamayacak kadar az sayıdayız dedi Theoden. Surun uzunluğu bir mil kadardır. Surdaki gedikse oldukça geniş. Zorda kalırsak gedikte artçılarımızın nöbet tutması gerekecek dedi Ömer. Süvariler yukarıdaki derenin ve dere boyunca ilerleyen Boruşehir yolunun çıktıkları, yer olan surdaki yarığa geldiklerinde ortalıkta ne yıldız vardı ne de ay. Kale duvarı kara bir çukurun gerisindeki yüksek bir gölge misali aniden önlerinde yükseliverdi. Onlar atlarını yukarı sürerken bir gözcü kim olduklarını sordu. Yurt hükümdarı miğfer kapısına sürüyor atını diye cevap verdi Ömer. Konuşan Omund oğlu Ömer'dir. Bu umutların ötesinde bir haber dedi gözcü. Tez olasınız, düşman hemen ardınızda. Ordu gedikten geçerek üst kısımdaki çimenlik bayırda durdu. Erken Brand'ın miğfer kapısını korumak için pek çok adam bırakmış olduğunu ve o zamandan bu zamana birçok kişinin de buraya kaçtığını öğrendiler memnuniyetle. Bin kadar piyademiz var dedi suru koruyanların başındaki ihtiyar Gamling. Ama çoğunun başından çokça kış geçmiştir benim gibi. Ya da çok az kış, şuradaki oğlumun oğlu gibi. Erken Brand'dan ne haber? Dün onun, Batı Ağıl'ın en iyi süvarileriyle beriye çekildiği haberi geldi bize ama daha buraya varmadı. Korkarım daha gelemeyecek dedi Ömer. Öncülerimiz onun hakkında hiç haber toplayamadılar ve düşman arkamızdaki bütün vadiyi dolduruyor. Umarım kaçmıştır dedi Theoden. Kudretli bir adamdı. Onda Miğfer Balyozel'in bahadırlığı yeniden yaşam bulmuştu. Ama onu burada bekleyemeyiz. Artık bütün gücümüzü surların ötesine çekmeliyiz. Yeterince tedarikli misiniz? Biz yanımızda çok az erzak getirdik. Çünkü açık cenge sürmüştük atlarımızı. Bir yeri kuşatmaya değil. Arkamızda Miğfer dibinin mağaralarında batı ağılı Budu'nun 3 bölümü var. Yaşlısı genci, kadını çocuğu dedi Gamling. Ama çokça yiyecek, bir sürü hayvan ve yemleri de orada toplandı. Bu çok iyi dedi Ömer. Vadide bırakılan her şeyi ya yakıyorlar ya da mahvediyorlar. Eğer mallarımıza el koymak için Miğfer kapısına gelecek olurlarsa bunu pahalıya ödeyecekler dedi Gamling. Kral ile süvariler geçmeye devam ettiler. Dere geçidinde attan indiler. Uzun bir sıra halinde atlarını rampadan çıkartarak Boruşehir kapılarından içeri soktular. Burada büyük bir neşe ve yeniden yeşeren umutlarla karşılandılar. Çünkü artık hem kasabada hem de surlarda görevlendirilebilecek kadar adam vardı. Ömer süratle adamlarını hazırladı. Kral ve maiyeti Boruşehir'deydiler. Ayrıca burada Batı Ağıl halkından da epey adam vardı. Fakat Ömer sahip olduğu gücün büyük bir bölümünü dip surlarına, surların kulesine ve gerisine dizdi. Çünkü eğer saldırı kararlı ve büyük bir güçle yapılacak olursa buranın savunması daha zordu. Atlar bu görev için ayrılan nöbetçilerle Miğfer dibinin derinlerine götürüldü. Dip surları 20 ayak yüksekliğindeydi ve o kadar kalındı ki ancak çok uzun boylu bir adamın üzerinden bakabileceği yükseklikte bir siper ile korunan surların üzerinde 4 adam yan yana yürüyebilirdi. Orada burada içlerinden ok atılabilecek gedikler vardı. Bu mazgallı siperlere Boruşehir'in dış avlularındaki bir kapıya inen bir merdivenle ulaşılabiliyordu. Gerideki Miğfer dibinin surlarına da 3 kat merdivenle gidilebiliyordu. Fakat ön yüzü dümdüzdü ve surlardaki koca taşlar öyle büyük bir hünerle yerleştirilmişti ki birleşme yerlerinde ayak basacak yer bulunmuyordu. Surun en tepesi denizin oymuş olduğu bir uçurum gibi havada asılı kalmıştı. Gimli surdaki siperliğe dayanmış duruyordu. Legolas siperliğin üzerine oturmuş yayıyla oynuyor, karanlığa doğru bakıyordu. ''Şimdi keyfim yerine geldi işte'' dedi cüce taşlara vurarak. ''Dağlara yaklaştıkça yüreğim daha da canlanır. Buradaki taşlar güzel. Bu ülkenin sağlam kemikleri var. Surları çıkarken ayaklarımın altında hissettim. Bana bir yıl müddet ve soyumdan 100 kişi verin.'' Burasını orduların üzerine kırılan dalgalar gibi çarpıp parçalanacağı bir yer haline getireyim. Buna hiç kuşkum yok dedi Legolas. Lakin sen bir cücesin ve cüceler garip bir halktır. Ben burasını sevmedim. Gün ışığında da daha fazla sevmeyeceğim belli. Ama sen benim içimi rahatlatıyorsun Gimli. Üstelik senin yakınlarda bir yerde, güçlü kuvvetli bacakların üzerinde, güçlü baltanla duruyor, olman beni memnun ediyor.'' Yanımızda senin soyundan daha çok kişinin bulunuyor olmasını dilerdim. Ama her şeyden çok, Kuyu Torman'ın iyi okçularından 100 kişi isterdim. Onlara ihtiyacımız olacak. Rohirrimlerin kendilerine göre iyi okçuları var ama burada çok azlar, çok az. Ok atmak için ortalık karanlık dedi Gimli. Aslında uyku zamanı, uyku. Buna ihtiyacım olduğunu hissediyorum galiba. Bugüne kadar hiçbir cücenin hissetmediği kadar. At binmek yorucu bir işmiş. Yine de baltam elimde sabırsızlanıyor. Bana bir dizi ork boynu ve baltamı sallayabileceğim kadar bir yer verin. Bütün yorgunluğum geçer. Zaman yavaş geçiyordu. Uzakta vadide dağınık ateşler hala yanıyordu. Isengard orduları artık sessizlik içinde ilerliyordu. Meşalelerinin koyağı sıra sıra dolanıp çıktığı görünüyordu. Aniden surdan bağırtılar, çığlıklar ve öfke dolu savaş naraları patlak verdi. Surun kenarından aşıp, gedikte sık bir biçimde biriken alevli odunlar göründü. Sonra bunlar dağıtılarak gözden kayboldu. Adamlar kırlardan dört nala gelip, Boruşehir kapısına giden rampayı çıktılar. Batı Ağıl atçıları içeri sürülmüşlerdi. Düşman kapıda dediler. Elimizdeki son oka kadar hepsini harcadık ve suru ork cesetleriyle doldurduk. Fakat bu onları fazla alıkoymaz. Daha şimdiden, karınca sürüsü gibi birçok noktadan tepeye tırmanmaya başladılar bile. Ama onlara meşale taşımamaları gerektiğini öğrettik. Artık gece yarısını geçmişti. Gökyüzü tamamen kararmıştı ve ağır havanın duranlığı fırtınaya haber veriyordu. Aniden bulutlar gözleri kör eden bir şimşekle dağlandı. Dallanıp budaklanan şimşek batıdaki tepelere doğru indi. Bir bakımlık an içinde surlardaki gözcüler kendileriyle Miğfer Suru arasındaki mesafeyi beyaz bir ışık altında gördüler. Kimi bodur ve geniş, kimi uzun ve çirkin, uzun miğferli, samur renkli kalkanlı, kara kara şekiller kaynıyor, kıpırdaşıyordu. Yüzlerce ve yüzlercesi Miğfer Suru'ndan aşıp gedikten geçerek öte yana boşalıyordu. Kara akıntı uçurumdan uçuruma surlara doğru akıyordu. Vadide bir gök gürültüsü gümbürdedi. Yağmur kamçılarcasına yağmaya başladı. En az yağmur kadar sık oklar siperin üzerinden vızıldayarak geldi ve tınlayarak taşlara düşüp sekti. Bazıları bir hedef buldu. Miğfer dibi taarruzu başlamıştı ama içeriden ne bir ses ne bir meydan okuma duyulmuştu. Karşılık olarak hiç ok atılmıyordu. Saldıran ordular kayaların ve surun sessiz tehdidi karşısında durdular. Şimşek karanlığı tekrar tekrar yırtıp açıyordu. Sonra orklar çığlıklar atıp kılıç ve kalkanlarını sallamaya başladılar ve siperler üzerinde açıkta duran her şeye bulut halinde oklar fırlattılar. Şaşkınlık içindeki yurtlular savaş fırtınasıyla savrulan koca bir tarla dolusu kara darı gibi görünen düşmana baktılar. Her bir başak dikenli ışıkla parlıyordu. Pirinç borular öttü. Düşman ileri atıldı. Kimi dip surlarına, kimi boru şehir kapılarına çıkan rampaya ve geçide doğru. Buraya en iri orklar ve Dunland kırlarının en vahşi adamları toplanmıştı. Bir an için tereddüt ettikten sonra ilerlemeye devam ettiler. Şimşek çaktı, üzerine Isengard'ın korkunç elinin işlenmiş olduğu her bir miğfer ve kalkan göründü. Kayanın zirvesine vardılar, kapılara doğru ilerlediler. Derken sonunda bir cevap geldi. Bir ok fırtınası ve taş sağanağı karşıladı onları. Dalgalandılar, dağıldılar ve geri kaçtılar. Sonra yeniden saldırdılar, dağıldılar, yeniden saldırdılar. Her seferinde kabaran deniz gibi daha yüksekte bir noktada durdular. Yeniden borular çalındı ve gürleyerek bastıran adamlar ileri doğru hamle etti. Bir yandan ortalarında iki ulu ağacın gövdesini taşırken, bir yandan da kalkanlarını tepelerinde çatı gibi tutuyorlardı. Arkalarında ork okçular toplaşmış, surlardaki okçulara sağanak halinde ok yolluyorlardı. Kapılara vardılar. Güçlü kollar tarafından savrulan ağaçlar kulakları yırtan bir gümbürtüyle kalaslara kuvvetle vurdu. Yukarıdan hızla fırlatılan taşlarla ezilip düşen her bir kişinin hemen iki kişi alıyordu. Koca koçbaşları tekrar tekrar savrulup kapılara vurdu. Omer ile Aragorn dip surlarında yan yana duruyorlardı. Seslerin uğultusunu ve koçbaşlarının gümbürtüsünü duydular. Sonra aniden parlayan bir ışıkta kapılardaki tehlikeyi gördüler. Haydi dedi Aragorn, birlikte kılıçlarımızı çekme vakti geldi. Bir ateş gibi koşturarak sur boyunca hızla ilerlediler. Basamakları çıktılar ve kaya üzerindeki dış avluya geçtiler. Koşarlarken bir avuç kadar güçlü kuvvetli, kılıç kuşanmış adam topladılar yanlarına. Kasaba surunun batı tarafında, köşede uçurumun sur ile birleşecek şekilde uzandığı yerde küçük bir yan kapı vardı. O tarafta dar bir patika sur ile kayanın dik kenarı arasından büyük kapıya doğru dolanıyordu. Omer ile Aragorn birlikte kapıdan fırladılar. Adamları da yakından onları izledi. Kılıçları tek bir kılıçmışçasına kınlarından şimşek gibi çıktı. Gatwain diye bağırdı Omer. Yurt adına Gatwain. Anduril diye bağırdı Aragorn. Dandain adına Anduril. Yandan saldırarak vahşi adamların üzerine hızla atıldılar. Anduril bir kalktı, bir indi beyaz bir ışıkla parlayarak. Surun üzerinde ve kulede bir bağırışma oldu. Anduril, Anduril savaşa giriyor. Kırılmış olan kılıç yeniden parlıyor. Dehşete düşen koçbaşı taşıyıcıları, ağaçları ellerinden bırakarak vuruşmak için döndüler. Ama kalkandan duvarları şimşek gibi bir vuruşla dağıldı. Onlar da bir anda ya biçildiler ya da kayanın aşağısındaki taşlı dereye devrilerek süpürülüp gittiler. Ork okçular bir süre deliler gibi atış yaptıktan sonra kaçıştılar. Omer ve Aragorn kapıların önünde durdular bir an için. Gök gürültüsü artık uzaktan gümbürdüyordu. Şimşekler hala güneydeki dağlar arasında uzaklarda oynaşıyordu. Kuzeyden yeniden sert bir yel esmeye başlamıştı. Bulutlar parçalanmış, sürükleniyorlardı. Yıldızlar aralarından bakmaya başladılar. Ay koyak tarafındaki tepelerin üzerinden batıya doğru ilerliyor, fırtına enkazı arasından sarı sarı parlıyordu. "Zamanında gelemedik," dedi Aragorn kapılara bakarak. Koca menteşeler ve kol demirleri eğrilmişti. Kütüklerin çoğu çatlamıştı. "Yine de burada, surların önünde duramayız onları korumak için," dedi Ömer. "Bak, geçidi işaret etti. Daha şimdiden koca bir ork ve insan yığını derenin gerisinde toplanmaya başlamıştı. Oklar ıslık çalarak etraflarındaki taşlar üzerinden sekiyordu. Gel, geriye dönüp içeriden taş mı yığacağız, yoksa kirişlerle destek mi yapacağız bir bakalım. Haydi gel." Dönüp koştular. Tam o anda katledilmiş olan orklar arasında hareketsizce yatan bir düzine kadar ork ayağa fırladı, hızla ve sessizce peşlerinden geldi. İkisi Ömer'in ayaklarına doğru atılarak onu çelmelediler. Kaşla göz arasında üzerine atlamışlardı bile. Fakat o ana kadar hiç kimsenin dikkatini çekmemiş olan kara ve ufak bir şekil ileri doğru atılarak boğuk bir nara savurdu. "Baruk Kazat! Kazat Aymenu!" Bir balta savrularak ortalığı sildi süpürdü. İki ork kellesiz yere düştü. Kalanlar kaçtı. Ömer tam Aragorn dönmüş onun yardımına koşarken sendeleyerek ayağa kalktı. Yan kapı yeniden kapatıldı. Demir kapı içeriden sürgülendi ve arkasına taşlar yığıldı. İçeride her şey emniyete alındıktan sonra Ömer döndü. "Sağ olasın Gloin oğlu Gimli," dedi. "Saldırırken yanımızda olduğunu anlamamıştım. Ama genellikle beklenmedik konuklar en sağlam dost çıkarlar. Oraya nasıl geldin?" "Uykumu dağıtmak için sizi izledim," dedi Gimli. "Ama baktım ki dağlılar bana göre çok büyük. Ben de bir taş üzerine oturup sizin kılıç oyunlarınızı seyredeyim," dedim. "Borcumu ödemen pek kolay olmayacak," dedi Ömer. "Gece bitmeden bir sürü şansın olabilir," diye güldü cüce. "Ama ben halimden memnunum. Şimdiye kadar Moria'dan çıktığımızdan beri odundan başka bir şey biçmemiştim." "İki," dedi Gimli baltasına okşayarak. Surların üzerindeki yerine geri dönmüştü. "İki mi?" dedi Legolas. "Benim listem daha kabarık. Ama artık kullanılmış ok aramam gerekecek. Benimkilerin hepsi bitti de. Buna rağmen benim hikayem en azından 20 kişilik. Ama bu da ormanda birkaç yaprak sayılır ancak." Gökyüzü artık çabuk çabuk açılıyor ve alçalan ay pırıl pırıl parlıyordu. Ama aydınlık yurt süvarilerine çok az umut getirdi. Önlerindeki düşman azalacağına artmıştı sanki. Hala çok sayıda düşman vadideki yarıktan içeri doluşup duruyordu. Kayadaki saldırı sadece kısa bir vakit kazandırmıştı onlara. Kapılara yapılan taarruz iki misline çıkmıştı. Isengard orduları dip surlarının üzerine doğru bir deniz gibi gürlüyordu. Orklar ile dağlılar surların dibinde bir uçtan bir uca kaynaşıyordu. Uçlarında çengeller olan ipler siperlerin üzerinden savunucuların kesmesine veya geri atmasına imkan bırakmayacak bir hızla fırlatılmaya başladı. Yüzlerce uzun merdiven dayandı. Birçoğu parçalanarak aşağı atıldı. Ama yerlerini çok daha fazla sayıda merdiven aldı ve orklar bu merdivenlerin üzerine güneyin karanlık ormanlarındaki maymunlar gibi sıçradı. Ölüler ve yaralılar sur dibine fırtınada savrulan kiremit parçaları gibi yığıldı. Bu korkunç yığın durmadan yükseldi ama düşman gelmeye devam ediyordu.